Ayrım 15, Suçlamalara Karşı Gerçekler, İlker Başbuğ, sayfa 202. Adaletin zemininin sallanmakta olduğu bir ülkede herkese düşen ortak görev bize göre şöyledir. Dünyanın adil ya da adaletsiz oluşu fark etmez. Ben en iyisi onun kurallarını işime gelecek şekilde kullanayım düşüncesinden sıyrılınız. Adil olmayan uygulamalara, ahlaki hislerinizi zedelediğini düşündüğünüz her şeye karşı yasalar içerisinde kalarak mücadele ediniz. Sesinizi çıkarınız, bağırınız ve deyiniz ki, hukuk ne kadar istismar edilerek kullanılırsa kullanılsın, tarihin tekerleğini yargı marifetiyle tersine döndüremeyeceksiniz. 27 Mart 2012 tarihinde görülen duruşmada ileri sürülen iddianameye karşı neden savunma yapmayacağımı şu sözlerle ifade etmiştim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanıyım. Dünyanın hiçbir ülkesinde hem ülkenin silahlı kuvvetlerinin komutanı hem de bir silahlı terör örgütünün yöneticisi olan Genelkurmay Başkanı görülmemiştir. Bu suçlama hiçbir zaman kişisel suçlama olarak kabul edilemez. Bu suçlama gerçekte şahsım üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de yöneltilen ağır bir suçlamadır. Bu suçlama ile bir genelkurmay başkanının görev süresinin iddianamede hukuken bu şekilde tarif edilmesi, siyasi açıdan da özel olarak düşünülmesi gereken sıra dışı bir durumu ifade etmektedir. Bu nedenle bu suçlama siyaseten devlete de yöneltilen son derece ağır ve haksız bir ithamdır. Hayatımda hiç hukuk dışı davranışım olmamıştır. Demokrasiye olan bağlılığım da kamuoyu ve beni yakinen tanıyanlar tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu nedenlerle bu iddianamenin hiçbir itibarı yoktur. Böyle bir iddianame ile bir kişinin suçlanmaya çalışılması sadece yetersizliğin bir komedisidir. Genelkurmay Başkanlığı devletin en önemli makamlarından biridir ve bu nedenle anayasanın 148. maddesi bu makama da özel bir statü tanımıştır. Eğer şahsınla ilgili bir yargılama olacaksa bu yargılama yerinin yüce divan olduğu açıktır. Bu nedenlerle huzurunuzda savunma yapmaya zorlanmayı işgal etmiş olduğum makama ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı çok ağır haksızlık olarak görüyorum. Bu inançla bugün burada savunma yapmayacağım ve hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim. Türk ordusunun üniformasını onur ve gururla taşıdığım 53 yıl boyunca vatanıma, milletime, devletime ve orduma sadakatle hizmet ettim. Aksini iddia edenleri bugün benim, yarın ise tarihin affetmeyeceğine inanıyorum. Mahkemenizde neden savunma yapmayacağımı açıkladığım tarih olan 27 Mart 2012'den bugüne kadar bir yıldan fazla zaman geçti. Bu uzun süreçte sanıklar ifade verdi, bazı tanıklar dinlendi. Savunma tarafının tanık dinletme taleplerinin büyük kısmı ise reddedildi. Avukatlar ve sanıklar kimi zaman söz aldı, kısıtlı sürede konuştu, kimi zaman ise hiç konuşamadı. Binlerce yeni belge geldi. Naip hakim tarafından hazırlanan binlerce sayfalık rapor gibi beyanlar alındı, binlerce sözlü ve yazılı talep oldu. Dava dosyası birbiriyle irtibatsız 23 iddianamenin birleşmesiyle 100 milyon sayfayı aştı. Peki bütün bunlardan sonra ne oldu? 18 Mart 2013 tarihinde savcılar hazırladıkları mütalaayı mahkemeye sundular. Genel olarak bakıldığında görüldü ki mahkemeye sunulan mütalaa adeta iddianamelerin bir tekrarıdır. Yapılan savunmalar, savunmayı doğrulayan deliller, iddianamelerde ileri sürülen iddialarda bir değişikliğe neden oldu mu? Hayır. Bırakın değişiklik olmasını, sanıkların lehine olabilecek ifade ve belgelere bile mütalaada yer verilmediği görüldü. Hukuk devletinde hakim ve savcılar da dahil hiç kimse hukuka aykırı keyfi işlem ve kararları nedeniyle sorumsuz değildir. Oysa bu salonda ilgisiz birçok iddianamenin birleştirilerek bir torba davanın yaratıldığını, bu şekilde sadece duruşma tutanağının bile on binlerce sayfayı oluşturduğunu, gerek kişiler gerekse tarihler itibariyle birbiriyle hiçbir ilgi ve irtibatı olmayan hususların bilinçli bir şekilde bir araya getirildiğini, böylelikle de savunma hakkının kullanılmasının güçleştirildiğini, adeta fiilen yok edildiğini... Yasama organının iradesinin dikkate alınmadığını, yasama organına karşı çıkan ve yeni düzenlemelerin amir hükümlerine karşı keyfi bir biçimde adeta direnen bir iradenin olduğunu, sadece tutuklamaların devamı hususundaki soyut gerekçelere bakıldığında dahi bu saptamamızın ne kadar doğru olduğunu, ciddi sağlık sorunları bulunan ve telafisi mümkün olmayacak derecede zararlar görmüş insanların tahliye edilmediğini, aslında sadece bu tutumun bile deyim yerindeyse bu davada öfke ve kızgınlığın hakim bir görünüm arz ettiğini, Yargıtay Onursal Başkanı Profesör Doktor Sami Selçuk, Profesör Doktor Ergun Özbud'un ve Profesör Doktor Fatih Selabi Mahmudoğlu'nun da aralarında bulunduğu, konunun uzmanı birçok kişinin hakkında bir yargılama yapılacak ise yerinin yüce divan olduğuna dair değerlendirmelerine ve hakkındaki suçlamalar karşısında tepkisini çok açık şekilde akıl tutulması, savcılık ve hakimlik göreviyle bağdaşmaz şeklinde ortaya koyan Profesör Doktor İzzet Özgenç'in beyanlarına karşı adeta kulakların tıkandığını, görevim nedeniyle şahsımı yakinen tanıyabilecek kişilerin gerek mahkemedeki gerekse kamuoyuna yönelik beyanlarının iddia edilen cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçunun yanlışlığını ve mesnetsizliğini ortaya koymuş olmasına rağmen bunların da ısrarla görmezden gelindiğini, devletimize ve ordumuza husumeti herkesçe bilinen, ellerinde Mehmetçiğin kanı olan terör örgütü yöneticisi ve üyelerinin gizli tanık olarak dinlendiğini, bu suretle onların tanık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ise sanık yapıldığını, huzura getirilen ve gerek üstlendikleri görevler gerekse çalıştıkları dönem itibarıyla dava konusu olayların açıklığa kavuşturulmasında ciddi katkıları olabilecek üst seviyedeki komutanların tanık olarak dinlenmesine yönelik talebin yasanın amir hükmüne rağmen reddedildiğini, geçmişte yaşananları her fırsatta kullanarak Türk ordusunun her zaman siyasete müdahale eğiliminde olduğuna, ordunun bir suç örgütü gibi davrandığına, personelinin ise bu nedenle suça bulaştığına veya bulaşabileceğine dair kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığını, bu iddiaları destekleyebilmek için isimsiz ve imzasız ihbar mektuplarına, gizli tanık ifadelerine, bir yerlerde hazırlanmış düzmece dijital verilere, yasa dışı dinlemeye dayalı ve tahrif edilmiş telefon konuşmalarına sorgusuz sualsiz büyük bir güvenle itimat edildiğini, elde bunların da bulunmadığı durumlardaysa kanıtların olup olmadığına bakılmaksızın sadece niyet okumaları, varsayımlar ve yorumlardan hareket edilerek insanların suçlanmasından bile çekinilmediğini, en vahimi de 26. Genelkurmay Başkanı olarak benim, bazılarını hoş görünmek için bugün burada değil, görevin başındayken 25 Ocak 2010 günü inanarak ve samimiyetle söylediğim, Türkiye 1960'lardan beri bazı olaylar yaşadı. Bugün artık o olayların geride kaldığını düşünüyoruz. Bu yaşananlardan herkesin kendi payına gerekli dersleri de çıkardığını görmekteyiz. Biz diyoruz ki demokraside en önemli olan husus iktidarların seçimlerle, demokratik yöntemlerle el değiştirmesidir. Aleni beyanımın kasten görmezlikten gelindiğini, buna rağmen Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan benim görevim başındayken terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ise terör yuvası ve amacının hükümetin ortadan kaldırılması veya görevlerini kısmen veya tamamen engelleme olduğunun iddia edildiğini, aslında bir akıl tutulması şeklinde bu iddiayı ileri sürenlerin ve kabul edenlerin yaptıkları ile Türklerin 1000 yıllık devlet geleneklerini yerle bir ettiklerinin farkına bile varamadıklarını büyük bir ibret, şaşkınlık ve üzüntü içinde gördük. Bütün bu yaşananlar 27 Mart 2012 tarihinde savunma yapmamaya karar vermemin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün de aynı noktadayım. İddianameye ilişkin düşüncem mütalaa içinde aynen geçerlidir. Bir genelkurmay başkanı ve Türk ordusu hakkında iddianame ve mütalaa ile ileri sürülen suçlamaların siyaseten devlete de yöneltilen son derece ağır ve haksız ithamlar olduğu aklı selim sahibi herkes tarafından görülmüş ve kabul edilmiştir. Gerçek durumu bütün çıplaklığıyla bilmelerine rağmen çıkar ilişkilerindeki dengeleri koruma pahasına bugün ortadaki bu vahim durumu sonuçlarıyla birlikte anlamamakta ve görmemekte ısrar edenler en azından vicdanen nasıl huzura kavuşabileceklerdir? Bütün bu nedenlerle bu mütalaanın da hiçbir itibarı yoktur. Bütün bunlara rağmen benden hala savunma yapmamı mı istiyorsunuz? Böyle bir dava sebebiyle karşınıza çıkarılmış olmam benim için cezaların en büyüğüdür. Bu konuda size söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Aziz milletim, 29 Ekim 1938 tarihinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusuna gönderdiği mesajda yer aldığı şekilde Türk vatanının, Türk milletinin şan ve şerefini her türlü her an ifaya hazır ve amade bulundurmak üzere etmiş olduğum yemine sadık kalarak tüm varlığımla çalıştım. Bundan asla pişmanlık duymadım ve duymayacağım. Her zaman doğruların yanında olduğum ve hareket ettiğim için vicdanım rahattır. Gerçekleri bugün olmasa da tarih haykıracaktır. Tarih sussa hakikat susmayacak. Sözlerimi tarihe bir son not düşerek tamamlayacağım. Bunu da zorunlu bir görev olarak görmekteyim. Eğer internet andıcı adlı sanal davanın asıl amacı, ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, Genelkurmay Başkanlığı karargahında benim komutam altında çalışan ve sadece yasal bir belge olan internet andıcı üzerinde parafeleri bulunan sivil memurundan orgeneraline kadar tüm personelin adeta üzerlerine basarak Genelkurmay Başkanına, yani bana ulaşmak ise bu silah arkadaşlarımı bırakınız gitsinler, ne yapacaksanız bana yapınız. Buradayım, dimdik ayaktayım.
...11 Temmuz 2013... İbretlik Mithat Paşa davası ve bugün. Dipnot: kaynak Yaşar Şahin Anıl, Osmanlı döneminde iki dava, Yapı Kredi Yayınları 1995. Mithat Paşa 1840 yılında Baba Ali'de memuriyete başladı. Başarılı hizmetlerinden dolayı sırasıyla Niş Valiliğine, Şura-i Devlet Başkanlığına ve Bağdat Valiliğine getirildi. Daha sonra da Padişah Abdülaziz beklenmedik şekilde Mithat Paşa'ya sadrazamlık görevini verdi. Düşüncelerini açıklamakta temkinli davranmayan Mithat Paşa, bir konuşmasında padişaha sarayın israfından söz edince sadrazamlığı 3. ayında son buldu. Adalet Bakanlığı Selanik Valiliğinden sonra 1876 yılında ikinci defa Şura-i Devlet Başkanı oldu. Sadrazam Rüştü Paşa, Harbiye Nazırı Hüseyin Avni Paşa ve Mithat Paşa Şeyhülislam'ın verdiği fetva ile Padişah Abdülaziz'i tahttan indirdi ve yerine 5. Murad'ı getirdi. Ana neden Abdülaziz'in şuurunun yerinde olmaması ve israfın büyük boyutlarda olmasıydı. Hüseyin Avni Paşa'nın bir subay tarafından öldürülmesi ortalığı karıştırdı. 5. Murat aslında zayıf bir kişiliğe sahipti. Olaylar aklının kaybına neden oldu. 5. Murat'ın yerine 2. Abdülhamit padişahlığa getirildi. Mithat Paşa bu olayda önemli bir rol oynadı. Tahta getirilmesi koşullarının görüşülmesini Abdülhamit ile kendisi gerçekleştirdi. Anayasanın kabulü ile meşruti yönetime geçilmesi ve Abdülhamit'in 5. Murad'ın iyileşmesine kadar tahtta kalmayı kabul etmemesi asıl koşullardı. Abdülhamit Mithat Paşa'ya bu konulara ilişkin yazılı bir belge verdi. Mithat Paşa sadrazam oldu, meşrutiyet idaresine geçildi. O an çok güçlüydü. Abdülhamit kendisini büyük bir baskı altında hissediyordu. Mithat Paşa'dan kurtulmak için güçlü bir kadro oluşturmaya çalışmaktaydı. Osmanlı-Rus savaşı İngiltere'nin Abdülhamit'e destek vermesi sonucunu doğurdu. Devleti eline geçiren Abdülhamit Mithat Paşa'yı azlederek Avrupa'ya sürgüne gönderdi. Daha sonra ülkeye geri getirilen Mithat Paşa Suriye ve Aydın valiliklerine getirildi. İkinci Abdülhamit, Padişah Abdülaziz'in öldürüldüğü iddialarını incelemek üzere soruşturma açtırdı. Bazı kimseler de tutuklandı. Mithat Paşa'ya yurt dışına çıkması tavsiye edilir. İkinci Abdülhamit'in padişahlığa getirilmesinde başrol oynayan paşa, padişahın kendisine bir kötülük yapabileceğini düşünemiyordu. 1881 yılında korktuğu gerçekleşir, bir gece tutuklanır, vapurla İzmir'den İstanbul'a getirilir. Yolda 11 saat sorgulanır ve cinayete yardım etmek suçlamasını reddeder. İstanbul'da Yıldız Sarayı'na götürülerek orada çadır köşkünde nezarete alınır. Burada da 10 gün boyunca sorgulanır. Bu arada saraydan verilen işaret üzerine Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Abdülaziz'in öldürülmüş olduğuna dair yayına başlanır. Ahmet Mithat Efendi'ye Mithat Paşa'yı itham eder nitelikte makaleler yazdırılarak aleyhinde bir kamuoyu oluşturulmasına çalışılır. Soruşturmaların tamamlanması üzerine hazırlanan iddianame Padişah Abdülhamid'e sunulur. Heyetler tarafından da durum değerlendirilir. Neticede Yıldız Sarayı'ndan Malta Karakolhanesi'nin yakınında kurulacak özel bir mahkemede yargılamanın yapılmasına karar verilir. İddianame 19 Haziran 1881 tarihinde Mithat Paşa'ya tebliğ edilir. Malta Karakolhanesi yakınında bulunan boş bir alana büyük bir çadır kurulur. Yargılama burada yapılacaktır. Mahkemenin ismi İstinaf Cinayet Mahkemesi'ydi. Böylece bu mahkemeye birinci derecedeki mahkemeler ile Temyiz Mahkemesi arasında bir özel statü veriliyordu. Mahkeme Başkanı Mithat Paşa'nın suistimalleri nedeniyle görevden uzaklaştırdığı Sururi Efendi, ikinci başkanı ise Etniki Eterya isyanı sırasında babası II. Mahmut tarafından astırılmış olan Hristas Foridas Efendi'ydi. Savcılık makamında ise yine bir Mithat Paşa düşmanı Latif Bey bulunuyordu. Mahkemenin ilk celsesi 27 Haziran 1881 tarihinde başlar. Dinleyiciler mahkeme çadırına biletle giriyorlardı. Mahkeme salonu adeta bir tiyatroya benzetilmek istenmişti. Mithat Paşa sorgulamasının diğer sanıklarla beraber yapılmamasını talep eder. Bu isteği kabul edilir. Duruşmada Hacı Mustafa ve Pehlivan Mustafa isimli sanıklar Abdülaziz'i öldürdüklerini kabul ederler. Bu suçlamayı kabul eden sanıklar sanki ezberletilmiş gibi olayı iddianamede yazıldığı şekilde aynen tekrarlarlar. Ancak sonra Pehlivan Mustafa birden ayağa fırlayarak "Asın, kesin, öldürün, yalnız işkenceler yeter!" diye bağırmaya başlar. Sonra da bana ve iki arkadaşıma yapmadıklarını komadılar. Bize zorla bu işi yaptık dedirttiler, yalandır. Biz efendimize kıymadık diye haykırır. Mahkeme duruşmaya ara verir. Duruşma tekrar başladığında Pehlivan Mustafa sanıklar arasında bulunmuyordu. Cinayeti gördüklerini söyleyen üç Arap hadım ağası sanki iddianameyi tekrar ediyorlarmış gibi açık ve belirli bir ezbercilikle Abdülaziz'in nasıl öldürüldüğünü anlatırlar. Sorgulama sırası Mithat Paşa'ya gelince mahkeme başkanı Mithat Paşa ile aralarında geçen bir olay nedeniyle şüphelere meydan bırakmamak için davadan çekildiğini bildirir. Az sonra Mithat Paşa mahkeme çadırına alınır. Davranışları serbest ve rahattır. Mithat Paşa sorgusunun başında Abdülaziz'in intihar ettiğinin hukuken sabit olduğunu, öldürülmesi iddiasının yalan olduğunu söyler. Bu konudaki kanıtlarını bir bir sayar. Belgeler olduğunu, şahitleri bulunduğunu, özellikle Abdülaziz'in öldürülmeyip intihar ettiği konusunda Abdülaziz'in annesi Pertevniyel Sultan'ın şahadetine dayandığını, eğer bu şahit Abdülaziz'in öldürüldüğünü mahkemede ve kendi yüzüne karşı söylerse suçu kabul edeceğini söyler. Mahkemede hiç dinlenmeyecek olan bu şahidin dinlenmesi gerektiğini uzun uzun açıklar. Mithat Paşa mahkemeden kendisini itham edenlerin, sanıkların kendi önünde de yeniden sorgulanmasını talep eder. Uzun tartışmalardan sonra Pehlivan Mustafa çağrılır. Pehlivan Mustafa suçunu itiraf ettiği ifadesini tekrarlar. Mahkeme bütün ısrarlara rağmen Mithat Paşa'nın sanığa soru sormasını kabul etmez. Böylece saatler geçer. Mithat Paşa anlatır, tartışır, kendini savunmaya çalışır. Bir ara mahkeme başkanı Hristo Efendi sözünü kesmek isteyince şunları söyler. Efendi, savunma hakkı ya vardır ya yoktur. Ben seni eskiden beri tanırım. Bu iddianamenin sadece başındaki besmele ile sonundaki tarih doğrudur. Neden Sultan Aziz'in vefatını merhumun annesinden sormuyorsunuz? Çünkü ciğer paresi olmasına rağmen vicdan ve Allah korkusu olan herkesin yalan söylemeyeceğini biliyorsunuz. Zihinler istikametini kaybederek iftira atılmasına karar verdikleri zaman beni insanlar içinde öyle çıkarır ki bizzat şeytanın bile yüzü kızarır. Bu mahkemeye ne lüzum vardır? Şahit dinlememek, delil ve belgeleri incelememek, bilir kişilere itibar etmemek, kanunları ayak altına aldıktan sonra mahkemeye ne lüzum var? Tanzimattan önceki duruma geri döndüğümüzü gördüğüm için çok üzgünüm. Bu benim için sizin vereceğiniz bir ölüm kararından daha acıdır. Bazı mahkemeler vardır ki şeklen biter, aslında devam eder. Sanıklarla mahkeme heyetinin yer değiştirdiği vaki olan bu safhada hakim tarihtir. Ben sizleri cümleten bu büyük hakime tevdi ediyorum.
Mahkeme başkanı Mithat Paşa'nın sözünü tekrar keserek kendisine sordukları sorulara cevap verip vermeyeceğini sorar.
Mithat Paşa sanıklara kendisinin soru sormasına izin verilmediği durumda savunma yapmayacağını söyler. Mahkeme başkanı mahkemeye son verir. Mithat Paşa'nın savunması 9 saat sürmüştü. Mahkemeye ara veren heyet bir saat sonra kararı okumak için kürsüdeki yerini alır. Mahkemenin kararı Mithat Paşa'nın Abdülaziz'in öldürülmesi olayının faillerinden olduğu yönündedir.
Ertesi gün 29 Haziran 1881 tarihinde mahkemenin son duruşması açılır. Şimdi bu suçtan dolayı verilen ceza açıklanacaktır. Önceki günlerde duruşmalara katılan elçiler ve konsoloslar bugünkü duruşmaya protesto nedeniyle gelmemişlerdir. Mahkeme başkanı Mithat Paşa'ya oy çokluğuyla idama mahkum edildinizler. Mithat Paşa teşekkür ederim diye cevap verir. Mithat Paşa kararı temyiz eder. 8 Temmuz 1881 tarihinde temyiz mahkemesi kararı onaylar. İkinci Abdülhamit kararın infazının sorumluluğunu yalnız başına üstlenmek istemez. Şer'i usullerle onaylanmasını dener, başarılı olamaz. Bunun üzerine nazırlardan ve askerlerden meydana gelen çok özel bir heyet oluşturarak konuyu onların önüne getirir. Heyetteki 15 kişi mahkemenin kararının aynen uygulanması, 12 kişi de hafifletilmesi yönünde görüş bildirir. Yabancı devletlerin baskıları sonucunda Abdülhamit cezanın aynen uygulanmasına cesaret edemez. Cezaları hapis ve sürgün cezasına çevirerek adeta şefkatli bir hükümdar rolünü oynamaya karar verir.
Mithat Paşa Taif'e sürüldü. 7 Mayıs 1884 tarihinde Abdülhamit'in gizli bir emriyle orada boğduruldu.
İkinci Abdülhamit'in muhaliflerini ezmek amacıyla yaptığı darbenin esas odağı da ister istemez Mithat Paşa olmuştu. Davadaki diğer bütün sanıklar gerçekten de figüran rolündeydiler.
Mithat Paşa büyük babasından beri kültürlü ve saygın bir kadı ailesinden geliyordu. Son derece vatansever, dürüst, ikiyüzlülük etmesini bilmeyen, samimi, tok sözlü ve heyecanlı bir kişiliğe sahipti.
Mithat Paşa herkesin türlü kurnazlıkları denediği ve ayakta kalabildiği bir dönemde ikinci Abdülhamit gibi kindar ve kurnaz bir rakibe karşı hiçbir tedbire riayet etmeden, şahsi bir emel ve ihtiras gütmeden hareket etmişti.
132 yıl önce yaşanan ibretlik Mithat Paşa davası ile bugünün özel yetkili mahkemelerinde görülen davalar arasında benzerlikler var mı? Dikkatli bir göz benzerlikleri kolaylıkla tespit edebilir.
Soruşturma safhası gizlidir. Ancak bu safhada medyaya yapılan servislerle kişileri itham eden yazılar yazılmıştır. Bu görevi de dünün ve bugünün Ahmet Mithatları büyük bir başarı ile yerine getirmişlerdir. Böylece kişiler daha mahkemeye çıkarılmadan kamuoyu gözünde mahkum edilmeye çalışılmıştır.
İstinaf Cinayet Mahkemesi de özel bir mahkemedir. Normal mahkemeler varken Mithat Paşa bu mahkemede yargılanmıştır.
Bu mahkeme Yıldız Sarayı'nda adeta padişahın gölgesi altında görev yapmıştır. Özel yetkili mahkemeler de cezaevi kampüsünün içinde kurulmuştur.
İstinaf Cinayet Mahkemesi için bir çadır kurulmuş, dinleyiciler duruşmalara biletle girmişlerdir.
Saray nedeni anlaşılmaz bir şekilde bu mahkemenin sadece içeriğini değil, görüntüsünü de adeta bir çadır tiyatrosuna çevirmiştir.
Özel yetkili mahkemeler de spor salonunun duruşma salonuna dönüştürüldüğü bir alanda yargılamalarını yapmışlardır.
Başta Ergenekon davasının yaratıcısı Tuncay Güney olmak üzere birçok kişi Ergenekon davasının bir tiyatro olduğunu açıkça söylemiştir.
Ceza mahkemeleri, usul kanunları mahkemeler tarafından sık sık ihlal edilmiştir.
Duruşmalarda bazı tanıklar ve sanıklar ifadelerini sanki kendilerine ezberletilmiş gibi aynen iddianamelerde yazıldığı şekilde beyan etmişlerdir.
İfadelerini değiştirmişler, sonra ise yine aynen tekrar etmişlerdir. Mithat Paşa ve sanıklar özel yetkili mahkemelerde kendilerine atılı suçların yersizliğini net ve açık olarak ortaya koymalarına rağmen mahkemeler bu söylenenlere adeta kulaklarını tıkamışlardır. Sanıkların sorgusu esnasında Mithat Paşa'ya sanıklara soru sorma hakkı verilmemiştir. Aynı durum sık sık özel yetkili mahkemelerde de yaşanmıştır. Hazırlanan iddianameler gerçeklerle hiç bağdaşmamaktadır. Nitekim Mithat Paşa bunu bu iddianamenin sadece başındaki besmele ile sonundaki tarih doğrudur diyerek ifade etmiştir. Bugünün iddianameleri için bu hususlar bile geçerli değildir. Mithat Paşa ısrarla Abdülaziz'in annesinin tanık olarak dinlenmesini istemiş ancak bu talebi kabul edilmemiştir. Benzer bir durum bugünlerde de aynen yaşanmış, mahkemeler davanın sonucu açısından hayati öneme haiz tanıkların dinlenmesinden özenle kaçınmışlardır. Delil ve belgelerin incelenmemesi diğer önemli bir benzerliktir. Bilir kişilere onların raporlarına itibar edilmemesi de yine ortak bir özelliktir. Mithat Paşa'nın savunması 9 saat sürmüş, bitimini müteakip verilen 1 saat aradan sonra mahkeme kararını açıklamıştır. Bu da mahkemenin kararını çoktan verdiğinin, savunmaları dikkate bile almadığının bir göstergesidir. 132 sene önce yaşanan ibretlik Mithat Paşa davası gibi siyasi davalardan gerekli dersler çıkarılabilseydi, bugün de aynı durumlarla karşı karşıya gelinir miydi? Elbette hayır. Tarihten ders çıkarmayanlar için geriye sadece bir söz kalıyor. Tarih tekerrürden ibarettir. 15. ayrımın sonu. Sayfa 215.